Ayrım 3, Süleymanpaşa Sokağı numara 25, Gerald Mesadiye. Sayfa 26. Sibilla ve Manolyalar. Tam bir kadın işi olmasa da Natalie ve Turner'ın tablosu her sene kültürlü Kahireli kadınların boş vakitlerini değerlendirmek için yaptıkları bugenvila, ateş ağacı ve diğer tropikal çiçeklerden oluşan yağlı boya, sulu boya, guvaş tabloların yanında Kahire Kadınlar Kulübü'nde boy gösteriyordu. Hayır, bu daha çok Vlanimik'in tarzını hatırlatan karanlık ve kaba bir tabloydu. Mesela manolyaları yaparken, ki Sibilla'nın incelediği de zaten bu üç manolya kompozisyonuydu, çıplaklığı resmediyordu. Çiçeklerden birinin yaprakları koparılmıştı. Diğer ikisi kapalıydı ve tablonun yansımalarından tutuşan lal rengi ipekte kadın göğüslerini çağrıştırıyordu. Kahire Kadınlar Kulübü'nün mat parke zeminli ve çikolata rengi lambrili arkaik salonları açılışa davet edilen 4 veya 5 düzine üye ile dolmuştu. Davetlerin arasında kadınlar, onların yakınları, dostları, Eğitim Bakanlığı'nın bir üst düzey görevlisi, İngilizce konuşmaya çalışan sert aksanlı iki ya da üç basın mensubu ile tozluklu ayakkabıları ve ılıman iklime rağmen gri süet eldivenleriyle yüzyıl başındaki bulvar beyefendilerine benzeyen birkaç erkek vardı. Anayasa Partisi Başkanı ve aynı zamanda Taşra Valisi Tevfik Ebusun Paşa'nın iki çocuğundan büyüğü olan İsmail Ebusun da vardı. İsmail gerçek adı İtimat olan, sosyetik ve gösterişi seven Timi adlı kız kardeşinin yoğun ısrarları üzerine bu partiye gelmişti. Sibilla, manolyalara duyduğu hayranlıkla kulübün mali işler sorumlusu ve aynı zamanda sekreteri olan Susu Abdülmesih'e tablonun fiyatını sormaya giderken hiç tanımadığı İsmail ile karşılaştı. Hitap sözcüklerini vurgulamaktan hoşlanıyormuş gibi görünen Abdülmesih, 25 lira Lady Hammerley dedi. Ruhunu, onurunu, ilk dava yargıcı olan babası, saygıdeğer muradı ve siyahi rengini borçlu olduğu annesini, Arsinoe villasındaki aile yadigarı tüm eski eşyalarını sadece Lady Hammerley gibi ya da ona yakın bir sıfat alabilmek için, dahası ve en önemlisi Sibilla'ya benzemek uğruna satabilirdi. Ama rüzgardan dağılmış gibi görünen küllü kumral saçları, gri mavi gözleri, narin yapısı ve serbest tavırları olan bu İngiliz'i taklit etmek tehlikeli olabilirdi. Lavanta mavisi ketenden sade elbisesi, geniş kemerli, gri spor trench kotu, boynundan sarkan lacivert müslinden eşarbı ve özellikle makyaj yapmadığı yüzüyle hem aristokrat hem de genç bir görüntüsü vardı. Eğer Susu onu taklit etmek gibi bir riske atılırsa felaketten kaçmış gibi bir görüntüsü olurdu. Susu Abdülmesih, onun bir başkasında çok sakil duracak olan alçak kare topuklu, erkeklerin giyebileceği türden ayakkabılarına baktı. Ve bu küçük mütevazi Kıpti Mısırlı kız, davetli olmak için neler vermeyeceği şık akşam yemeklerinden birine katılmak üzere Lady Hammerley'in birazdan hazırlanacağını hayal ediyordu. Peki neden o da davet edilmiyordu? O iyi bir çevreye aitti ve çok da iyi İngilizce konuşuyordu. Bu dili La Delivrande rahibelerinin yanında öğrenmişti. Daha sonra düzenli olarak İngiliz filmlerine ya da ENSA, École Nationale Supérieure Agronomique, Ulusal Tarım Yüksekokulları gösterilerine giderek İngilizcesini geliştirmişti. Hamlet'te Donald Wolfit'i alkışlamıştı. Evet, bizzat Donald Wolfit'i. Forster ve Vogue'da okuyordu. Elizabeth dönemi tiyatrosu ya da dolayısıyla John Ford hakkında fikirleri sorulsa çok mutlu olurdu. Ama tabii ki sorulmazdı. Lady Hammerley, Sibilla manolyaların fiyatını kendi kendine tekrarladı. Ama daha sonra nedensiz yere yüzü kızardı. Susu Abdülmesih, onun İngilizlere özgü bu duru tenine de hayranlık duyuyordu. Oysa kendisinin kızarması bile çok zordu. Çünkü tik ağacı renginde bir teni vardı. Peki öyleyse, alıyorum dedi Sibilla. Oo, ne kadar memnun oldum dedi coşkuyla Susu Abdülmesih. Bu mutluluğun nedenini açıklamaksızın. gerçekte ise rüyalarının İngiliziyle birkaç kelime konuşabildiği için çok mutluydu. Onu çiğ çiğ yiyebilir, onun için lezbiyen olabilirdi. Sibilla, Manolyaları incelerken Susu Abdülmesih de çarçabuk çerçevenin üzerine satıldığını gösteren kırmızı bir etiket yapıştırdı. İsmail Ebus'un tablonun önünde duruyordu. Sibilla bakışlarının üzerinde hissetti. Başını ona doğru çevirince İsmail Ebus'un gülümseyerek Fransızca tablonun güzel olduğunu söyledi. Gülümsemesi son derece sıradan olmasına rağmen Sibilla'nın nefesi kesilecek gibi oldu. İsmail'in gözlerine baktığında kendisini korkuluksuz bir iskelenin tepesinde gibi hissetmişti. Yeşile çalan kehribar rengindeki bu ışıltılı gözler bir kadınınki kadar uzun, belirgin kirpiklerle çevriliydi. Düz ve güçlü bir burun, yayı andıran üst dudak, ortasında çenesindeki çukurla uyumlu bir yarığın bulunduğu etli bir alt dudak. Yine Fransızca olarak, resimden hiç anlamam derken Sibilla İsmail'in gözlerinin neyse ki fazla açık olmayan dekoltesine kadar indiğini hissetmişti. Neden bilmem ama bu hoşuma gitti dedi. Öyleyse öğrenmeye çalışıyorsunuz diye cevap verdi Sibilla da Fransızca olarak. Kız kardeşime eşlik ediyorum. Kendimi ve kardeşimi tanıtmama izin verin. Tüm Mısırlıların böyle düzgün bir Fransızcayı nerede öğrendiklerini merak etti Sibilla. Konuyu değiştirmek için genç Timmy'ye dönerek ''Bana tablolarınızı gösterir misiniz?'' diye sordu. Timmy utangaç bir tavırla ''Sadece birkaç sulu boya, hiç de önemli şeyler değil, Madame Turner'ın resimleriyle kıyas kabul etmez.'' dedi. Timmy'nin resimleri fazlaca su katılmış, tatsız bir çorbaya benziyordu. Ama Sibilla renklerin çok canlı olduğunu söyleyerek onu övdü. Timmy güzel bir kızdı ve çok da nazikti. Ama kağıtları ve boyaları neden böylesine ziyan ettiğini Tanrı bilirdi. Sibilla, İsmail Ebus'una ölçülü bir umursamazlıkla bakarak gitmem lazım dedi. İsmail gözlerini Sibilla'nın üzerinden ayırmamıştı. Bu da terbiyesizlik gibi geldi genç kadına. Sibilla belli belirsiz gülümseyerek kapıya yöneldiğinde Susu Abdülmesih nefes nefese ona yetişti. Sergi bittiğinde tabloyu büyükelçilik konutuna mı göndermesi yoksa bekletmesi mi gerektiğini sordu. Ne konutu diye düşündü Sibilla. Yoksa onu büyükelçinin karısı mı sanıyorlardı? Salona bakmamak için güç sarf ederek hayır ben bizzat almaya geleceğim dedi. Sahanlıkta gitmek üzere olan iki Ebus'unla burun buruna geldi. Size eşlik etmemize izin verir misiniz diye sordu genç adam. Çok teşekkür ederim ama arabam var dedi Sibilla. Ama bunu söylediğine pişman oldu. Firavun Mikerinos'un yüzünü hatırlatan bu yüzü biraz daha seyretme fırsatı bulabilirdi. Ama arabayı şehirde bıraksaydı bu kez de Charles şaşıracaktı. Belki de sizi Cezire'de tekrar görme şansına erişiriz dedi İsmail Ebus'un. Evet şüphesiz diye cevap verdi Sibilla. Nezaket kuralları gereğince ciddi bir ifade takınmış ama yine de genç adamı rencide etmemek için hafifçe gülümsemişti. Sibilla, 100 yılın başında Afrika'da keşfedilen, ancak adını bilmediği bir mimarın eseri olan, hayranlık uyandırıcı bu yuvarlak merdivenden emin olmayan adımlarla indi. Yolda saatini kontrol etti. 4:15 vardı. Akşam yemeğine gitmek için hazırlanmadan önce kulüpte bir çay içecek zamanı olduğunu fark etti. Annesinin Pire adını taktığı kahverengi Humber'la El Gize yolunu kolaylıkla buldu ve başkentin en şık 3 banliyösünden birinin yeşermeye başlayan ağaçlarının altından kulübün girişine doğru ilerledi. Daha sonra arabasının kapısını bezgin bir şekilde çarptı ve sekreterliğe girdi. Girişteki büronun yanındaki aday listesini, diplomatik erkanın resmi kabullerini ve yakın tarihteki etkinlikleri inceliyormuş gibi yaptı. Sekreter Elsie Tretten ona baktı. Sibilla bu bakışı hissederek başını ona doğru çevirdi. Gri saçlarının çevrelediği bu fare suratı tekrar görmek onu rahatlatmıştı. Elsie burada İngiltere'nin bir parçasını temsil ediyordu. Bu dalgalı denizde demir atacağı bir liman gibiydi. Sibilla bir an onu kucaklamak ve onu omzunda ağlamak istedi. Beni bağışlayın ama Sir Charles'a yarın öğleden sonra komisyon toplantısı olduğunu hatırlatma nezaketini gösterir misiniz diye sordu. Bürosuna telefon etmekte geciktim. yarına kadar gelmeyeceğini söylediler. Ben de evinden rahatsız etmek istemedim. Sibilla mesajı ileteceğini söyledi. Bu durumda yemek saatine kadar yalnız olacağı anlaşılıyordu. Neyse ki şehirde akşam yemeğine davetliydiler. Zira evde baş başa bir yemeğe tahammülü yoktu. Çay salonuna geçti ve arkadaşlık edecek birini ararken Hollanda maslahat güzarının eşi onu masasına davet etti. Masanın üzerindeki kek tabakları ve çay takımlarının arasında antikacıdan alınmış parçaların ambalaj kağıtları öğle sonrasının ılık rüzgarında titreşiyordu. Bunlar bu öğleden sonrasının alışverişleri diye açıkladı Greta van Oop. Bu büyük Schwab tea'yi aldığım için çok memnunum diyerek misafirini uzattı. Bu türkuaz mavisi mine kaplı ve üzerinde hiyerogliflerin olduğu minyatür bir mumya heykeliydi. Bu kaygan temas Sibilla'yı etkilemişti. Ne kadar güzel bir mavi dedi Sibilla elindeki heykelciyi bırakırken. Charles Eight gerçek olduğunu garanti etti. Zira şaşırtacak kadar taklidi varmış. Bunun ne önemi var diye düşündü Sibilla. Önemli olan güzel olması. Aslında bir Mikerinos heykeli taklidiyle de yetinebilirim. Bol marmelatlı bir dilim ekmek, iki çörek, üç fincan çayı midesine indirdi. Acıkmış birini görmek beni memnun etti dedi Greta van Oop. Bir tablo aldım dedi Sibilla sanki açlığının sebebi buymuş gibi. Onu fark edinceye kadar devam ettiği konuşmasını aniden kesti. Çünkü o sırada çay salonundan İsmail Ebusun geçiyordu. Biraz ötesine ama onun tam karşısına gelecek şekilde oturdu. Sibilla bu küstahlık diye düşündü ve bu basitlik karşısında usulen arkadaşından izin isteyerek kalkmaya karar verdi. Bu öğle sonrası sıcağında İsmail'in akasyaların altındaki arabaya doğru yürüdüğünü gördü. Önce adımlarını yavaşlattı ama daha sonra cesur davranmaya karar verdi. İsmail arabanın kapısını onun için açtı. Sibilla bunu hayretle, dahası da korkarak karşılamıştı. Daha sonra arabasına oturdu ve kapıyı kapatarak kontağı açtı. Arabanın motoru homurdamaya başladı. Genç adam onunla konuşmak için arabanın kapısına dayanmıştı. Merhaba dedi. Sibilla paniğe kapılarak cevap vermedi. Motorun titreşimleri sanki bütün vücudunu kaplamıştı. Genç adamın bakışları yanaklarını kızartmıştı. Sizinle konuşmak istiyordum dedi İsmail Ebusun. Konuşuyorsunuz ya işte dedi. İsmail'in onu arzuladığı ve baştan çıkarmak istediği şüphe götürmezdi. ''Sizi evime davet edebilir miyim?'' diye sordu. ''You are raving mad. I hardly know you, sir.'' ''Çıldırmışsınız. Sizi tanımıyorum bile.'' diye cevap verdi. Sibilla dişlerinin arasından ve arabayı birinci vitese aldı. ''Hemen şurada koşu yolunun karşısında oturuyorum.'' derken Sibilla ondan birkaç yüz metre uzaklaşmış, ikinci vitese geçmişti bile. Ya biri onları gördüyse? Hammerley'ler kulübe çok yakın mesafede İsviçre tipi şale taklidi bir evde oturuyorlardı. Charles o sırada bahçede ortancaları suluyordu. Ülkelerinden uzaktaki İngilizlerin doğa tutkusu diye düşündü Sibilla. Kalbi hızla atıyordu. Arabasını garaja bıraktı. Köpekleri Oliver havlıyordu. Derin bir nefes aldı ve kocasına doğru yürüdü. Günü nasıl geçti diye sordu. O sırada yanından ayrılmayan Epanyol'ün aşırı hareketliliğinden yorulmuştu. Eşi sakin görünse de Sibilla yüzündeki ifadeden onun sıkıntısı olduğunu anlamıştı. Bahçıvan sulamayı unutmuş mu diye sordu ardından. Hava her zamankinden daha sıcak. Toprağı da kuru gördüm diyen Charles bir yandan da hortumu sarıyordu. Ortancaların yerini iyi ayarlayamadım. Öğleden sonra saat 3'e doğru güneş tam üzerlerine geliyor. Sibilla yukarı çıktı. Oda hizmetçisi Atina üzerindeki trenç kotu aldı, gözden geçirdi, fırçaladı, dolaba astı. Sibilla önce ayakkabılarını sonra elbisesini çıkardı. Atina aynı şekilde elbisesini de gözden geçirdikten sonra askıya astı. Tam üzerine bir sabahlık geçirmişti ki oda kapısı tıkladı. Atina bir saat uyuyacağım dedi sabahlığının kuşağını düğümlerken. Ama kapıyı tıklatan Atina değil Charles'tı. ''Davetiye nerede?'' diye sordu Charles. ''Sanırım her zamanki gibi yazı masasının üzerindedir.'' ''Resmi mi yoksa normal mi giyinecek?'' ''Resmi'' diye cevapladı uzanıp Egyptian gazeteye göz atarken. Yorgun musun? Hafif bir migren ağrısı. Sen istirahat et. Kocasının tutumunu garip buldu. Davetiye her zaman yazı masasının üzerinde dururdu. Anlaşılan onunla konuşmak için bahane arıyordu. Kafası karışıktı. Bu da onun bir sıkıntısı olduğunu gösteriyordu. Kendisi de farklı değildi. Önce haberleri okumaya çalıştı, sonra doğru Beatrix Potter'ın Ayı Winnie isimli çizgi kahramanına baktı. Hayat eskiden kolaydı. Gözlerini kapadı, İsmail Ebusu'nun yüzünü düşünerek uykuya daldı. Atina'nın banyo yapıp yapmayacağını sormasıyla uyandı. Uzun zamandan beri takmadığı ay taşı kolyesine yoğunlaşmış bir şekilde kalktı. Şifonyerin çekmecelerinde kolyeyi ararken kahverengi karton ciltli not defterini buldu. Bu onun çok özel şeylerini yazdığı ve unuttuğu not defteriydi. 2 Aralık 1949'da şöyle yazmıştı. Chapter closed, thank God. Bölüm kapandı, Tanrı'ya şükür. Bu Leslie ile kopmalarından sonraki seks hayatının bittiğini gösteren ibareydi. Diğer bir deyişle 2 defa hariç 2 yıl 4 aydan beri sevişmediğinin göstergesiydi. Bu daha başka nasıl ifade edilebilirdi? Bu çabalarının sonucunda dayanılmaz bir istek dışında tekrar yapmamaları konusunda anlaşmaya varmışlardı. Zaten zavallı Charles'ın bu konuda bir his duyacağı da şüpheliydi ve Sibylla gitgide bunun mümkün olamayacağını görüyordu. Evliliklerinin ilk zamanlarındaki heyecana rağmen kısaca özetlemek gerekirse Charles ya iktidarsız ya da kulamparaydı. Çoraplarını düzelten kuzeni Leslie yatağın üzerinde çıplak uzanmakta olan Sibylla'ya dönerek artık kulampara denmiyor, homoseksüel gibi bir şey söyleniyor ya da biseksüel. Kulamparalar yetişkinler yerine erkek çocukların peşinden koşarlar ki Charles'ın böyle olduğunu sanmıyorum demişti o zamanlar. Yani 2 yıl 4 ay önce Mısır hareketlerinin arifesinde. Sibylla homoseksüelliği bir skandal olarak görmüyordu. Bu konu sadece canını sıkıyordu. Bu insanlar kadınlara yasaklanmış bir tarikat mensubu gibiydiler. Peki ama faaliyetleri neydi? Kırıtarak taklit aşklara teslim olmak mı? Charles'ın çapkın bir erkeğin karşısında göz süzdüğünü düşünmek Sibylla'yı güldürdü. Leslie'nin tatlı, zarif ama yanlış hatırlamıyorsa biraz soğuk yüzünü hatırladı. O hiç kimseyle kıyaslanamazdı. Kolyesini buldu. Onun mavim trak taşlarını okşayarak rahat bir nefes aldı. Atina banyoyu hazırladığını haber verdiğinde kendi kendine bu böyle devam edemez diyordu. Atina, lütfen açık mavi elbisemi ve ona uygun olan ayakkabılarımı çıkarır mısın dedi. Küvetin içine kaydı ve duşun çıtırtısını dinledi. Elini lavantalı banyo köpüğüne uzattı ve cömertçe suya döktü. Lady Hammerley'in bir aşığa ihtiyacı var diye hayale daldı. Bu onu güldürdü. Sabunlandı, durulandı, kurulandı, sabahlığını giydi ve tuvalet masasının önüne oturdu. Atina dişlerini göstere göstere gülerek, kötü İngilizcesiyle hanımefendi ilkbahar kadar güzel dedi. Teşekkür ederim Atina diye karşılık verdi Sibylla. Gerçekten de farklı bir ışıltı saçıyordu. Bir kat daha rimel sürdü. Üstelik komik bir yemek, okumak ve erken yatmak için evde kalmak istiyordum. Bu sonradan görmelerin evinde figüranlık yapmak gerekecek ve de üstüne üstlük sanki Marlboro'lar ya da Bukle ölenlenmiş gibi soy ağaçlarını da dinlemem gerekecek diye söyleniyordu. Mızmızlanmayı bırak Charles. Onların çok eğlenceli insanlar olduğunu biliyorsun. Ve hiç şüphem yok ki bu yaz bizi Agami'deki villalarına da davet edeceklerdir. Rüya gibi bir ev. Bence bu tam sana uygun dedi Sibylla. Görüyorum ki havandasın. Bir tablo satın aldım. Bir tablo mu diye haykırdı Charles. Ressam yakışıklı mıydı? Şimdiye kadar hiç görmediğim bir kadın, Natalie Turner, 25 lira. Pişman mı oldun? Asla. Güzel sanatlara karşı pişmanlık değil, ilgi duyulur. Ve her zaman güzelliklere ihtiyaç vardır, dedi Sibylla gülerek. Charles alaylı bir şekilde Sibylla'ya göz kırptı. Tablonun konusu ne? Eminim ki bir pazar sahnesidir. Hiç de değil. Manolyalar. Manolyalar ha? Diye dalgın bir şekilde mırıldanan Charles'ın aklı başka bir yerdeydi. Bu akşam yemekte neden söz edilecek diye sordu. Tabii ki prensesin balosundan. Balo ha? Bunların İngiltere'de bir parça çikolata için Amerikalılara yaranmaya çalıştıkları düşününce. Kahire'de görevde olduğun ve doyasıya yediğin harika yiyecekler için Tanrı'ya şükretmelisin. Bu Pamphilopoulos'lar bu serveti nereden edinmişler diye sordu Charles. Her şeyin ötesinde senin sayende davet edildim ve onları benden daha iyi tanıyorsun. Buradaki herkes gibi onlar da eskiden balık ve fıçı işiyle ilgilenmişler. Şimdi de kereste ve pamuk işiyle uğraşıyorlarmış. Sibilla, Byron Pamphilopoulos'un savaş sırasında müttefik askerlerinin cesetleri için tabut yaparak çok para kazandığını söylemeye cesaret edememişti. Çünkü bu, Charles'ın milliyetçiliğini kabartarak onu bayıltana kadar nutuklar atmasına neden olacaktı. Charles arabayı park ederken homurdanıyordu. Byron Pamphilopoulos, neden Shelley olmasın ya da Wordsworth, Shelley Pamphilopoulos'un size oğlu Wordsworth'ü takdim eder. Yunanlılar Byron'a saygı gösterirler ama Shelley'e hayır diye Charles'ın kulağına fısıldadı Sibilla. Sonuç olarak arkadaş olduk. Beni sıkan tek şey sıkıntıdır. Ama davetli oldukları yere muhteşem bir ruh haliyle geldiler. Ev sahipleri neşeli çığlıklarla onları karşıladı ve de bu da onların gecenin yıldızları olduğunu gösterdi. Şüphesiz Sir Charles ile Lady Hammerley'in şereflendirdiği daveti ölümsüzleştiren bir fotoğraf da arkadan gelecekti. Mısır'daki Avrupa sosyetesinde bugünlerde moda olan şeyler ünlü bir Fransız dekoratör tarafından şöyle sıralanıyordu. 15. Louis taklidi cilalı fil dişi renginde koltuklar, kırık beyaz duvarlar, Çin aksesuarları, duvarlarda Renoir olduğu şüpheli bir tablo, bir Canaletto taklidi, Hollanda tarzı sıkıcı bir tablo, Sibilla için bu fırlama Chester Lamotte'un davetliler arasında bulunması çok büyük bir mutluluktu. Bu ufak tefek, asi saçlı İngiliz kültür ateşesi Chester, bir önceki asır Oxford dandileri, makaroniler üzerine yazdığı bir deneme sayesinde Mısır'ın İngilizce konuşulan kesiminde herkesçe tanınıyordu. Sibilla onunla İngilizceden başka bir dil konuşmak zorunda kalmadığı, ayrıca genç adam hiç kimseden çekinmeden konuştuğu, eğlendirici dedikodular yaptığı için çok rahattı. Bu fırlama adam, ev sahibinin Yunanlı olmasına hiç aldırış etmeden, Ortodoks Yunan ve biraz da okuma yazması kıt, saf bir papazın hikayesiyle ortalığı kırıp geçirmişti. Hikayenin konusu olan bu papazın, bazı askerlerin göğsünde gördüğü kırmızı kurdele ne anlama geldiğini bilmediği halde çok hoşuna gidiyordu. O da böyle bir kurdeleye sahip olmak istiyordu. Bir gün bu din adamı askeri kıyafetler diken terzi Managos'un dükkanının önünden geçerken bu sırada Pamphilopoulos söze girerek ben de at binerken giydiğim pantolonları ona diktiriyorum dedi. Vitrinde gözüne çarpan kırmızı kurdeleyi almak için içeri girer. Binbir çeşit müttefik nişanı arasından seçtiği bu meşhur kırmızı kurdeleden istediği miktarda kestirir. Terzi de bu kurdeleyi onun cübbesinin göğsüne dikmek konusunda ısrar eder. Papaz göğsüne kurdeleyi diktirir. Son derece mutlu bir şekilde parasını öder ve dükkandan çıkar. Sokakta yürürken artık çok bahtiyardır ve yolda karşılaştığı tüm askerler kendisini hazır ola geçerek selamlamaktadırlar. O ise içinden ne kadar da kibarlar diye geçirirken bir subay sokakta onu durdurarak saygılı bir ifadeyle ona bu nişanı nereden aldığını sorar. O da terzi Managos'un dükkanından deyince hemen tutuklanır. Böylece en büyük askeri liyakat nişanını yasal olmayan bir şekilde taşımaktan tutuklanmış olur. Bu Purple Heart nişanıdır. Charles'ın kahkahası karşısında utanan Sibilla gülümsüyordu. O sırada Pamphilopoulos'lar ise bu hikayenin neresi komik diye düşünüyorlardı. Fransız kültür ateşesi de katıla katıla gülüyordu. Masaya geçildiğinde tabii ki balodan söz edildi. Charles ve Sibilla fazla geç olmadan kalktılar. Bu eğlenceli ortam sonrası Sibilla yatağında çabucak uykuya daldı. 3. ayrımın sonu sayfa 34.